Ayrım 22, sayfa 195. Yapmadım, yapamadım. Kocam, sevdiğim adam günlerce ayrı kaldıktan sonra bir an olsun yüzümü bile görmeden bir haftalık bir geziye çıkmak istiyorsa bu evlilik bitmiş demekti. Peki dedim. Daha sonra bu peki sözcüğü üzerinde çok düşünecektim. Ben İstanbul'a indiğimde Selmet çoktan Ağrı Dağı'na tırmanmaya başlamış olmalıydı. Tam bir aydır ayrı kaldığım eve gelmek güzeldi. Ama Selmet'le birlikte alıştığım bu sıcak mekan şimdi soğuk ve bomboş görünüyordu gözüme. Yorgun olmama rağmen evin bu haline dayanamadım. Eşyalarımı yerleştirip kendimi dışarı attım. Nihat'ların sahaf dükkanına uğradım. Melek oradaydı. Onunla gevezelik ettim. Beyoğlu'nda başıboş dolandım. Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde İstanbul'da yaşamış İtalyan bir ressamın resimleri sergileniyordu. Onu gezdim. Film ekibi olarak Çiçek Bar'da buluşma kararı almıştık. Çiçek Bar'a uğradım. Son derece tonton bir adam olan barın sahibi Arif Keskiner, rezervasyonun ertesi gün için yapıldığını söyledi. Haklıydı, kafam öyle karışıktı ki günleri şaşırmıştım. Sonra sıkıntımı dağıtır diye Emek Sineması'nda başrolünü Robert De Niro ile Billy Crystal'ın oynadığı bir Amerikan komedisine gittim. Film beni gülümsetemedi bile. Kabahat filmde değil, bendeydi. Çünkü sinemada benim dışımdaki herkes kahkahalarla gülüyordu. Benim aklım ise perdede görünüp kaybolan karelerde değil, yıkılmak üzere olan evliliğimdeydi. İlk tanışmamız, yaşadığımız mutlu anlar, kurgusuz, montajsız birer fotoğraf karesi gibi geçiyordu gözlerimin önünden. Yolun sonuna gelmiştik işte. Evliliğimiz konuşulup düzeltilecek gibi değildi. İstanbul'da yaşamaya karar verdiğimde aklıma gelen korkularım birer birer gerçek oluyordu. Belki de Selmet tırmanıştan döndüğünde artık boşanalım diyecekti. O bu cesareti gösteremezse ben ayrılalım demek zorunda kalacaktım. Belki de Rusya'ya geri dönmeliydim. Fakat ülkeme döndüğümde ne yapacaktım? Gelen haberler hiç de iç açıcı değildi. Moskova'da işsizlik almış başını gidiyordu. Sosyalizm döneminin sosyal güvencelerinin hiçbiri kalmamıştı. Bu yaştan sonra aileme yük olamazdım. Hayır, Moskova'ya dönmek iyi bir fikir değildi. Türkiye'de iyi kötü bir çevrem oluşmuştu. Onların yardımıyla bir iş bulabilir, kendi ayaklarımın üzerinde durabilirdim. Evet, ilk kez o sinemada Türkiye'ye, daha doğrusu İstanbul'a alıştığımı fark ediyordum. Selmet, bu kent insanın kanına işler derdi, anlamazdım. O gün sinemada karanlık koltukta otururken anladım ne demek istediğini. Sinemadan çıktığımda Beyoğlu'nda akşam olmuştu. Evde kendime yemek hazırlamak gözümde büyüdü. Mutlaka bilirsin, Sadri Alışık Sokağı'nda tavuk yemekleri yapan salaş bir lokanta vardır. Adı Lades, oraya girdim. Masalar doluydu. Televizyonun karşısında bir yer bulup oturdum. Tanımadığım insanlarla yan yana yemek yemek hiç hoş değildi ama bir kere oturmuş bulundum. Karşımda ağzını şapırdatarak çorbasını içmekte olan üniversiteli gence bakmamak için dikkatimi televizyona verdim. Haberler vardı. Kadın spiker bir kazadan bahsediyordu. Türkçe'de kaza denince hep trafik kazaları gelirdi aklıma. Bu yüzden spikerin yeni bir trafik kazasından söz ettiğini sandım önce. İlk kavradığım sözcük Ağrı Dağı oldu. Ardından kadının ağzından dökülen cümleler talihsiz, kötü, acı veren anlamlarını oluşturdular zihnimde. Trafik kazasından bahsetmiyordu spiker. Ağrı Dağı'nda uçuruma düşen bir dağcının ölüm haberini veriyordu. Selmet'in ismi geçtiğinde hemen kaybetmedim kendimi. Türkçeyi çok iyi anlıyor, çok iyi konuşuyordum. Yine de yanlış anlamış olabilirdim. Spiker'in söylediklerini doğru anladığımdan emin olmak istedim. Yanımda oturan sakallı adama döndüm. "Affedersiniz, spiker bir kazadan mı bahsediyor?" diye sordum. Adam umursamaz bir tavırla açıkladı. "Evet, Ağrı Dağı'nda bir dağcı uçuruma düşmüş. Adı Selmet Ardahan." O konuşurken söylediği sözcükleri kaçırmamak için dikkatle yüzüne bakıyordum. Tabii o da bana. Cümlesini bitirirken adamın yüzündeki ilgisiz tavrın kaygıya dönüştüğünü fark ettim. "Hanımefendi, iyi misiniz?" dedi. Sonrasını duymadım. Gözlerimi açtığımda lokantadaki müşterilerin başıma toplandığını gördüm. Kimi "su verin, kimi bir ambulans çağırın" diye bağırıyordu. Sustu Katya. Gözleri dolmuştu. Başını öne eğip bir süre öylece kaldı. Sonra burnunu çekerek başını kaldırdı. "Özür dilerim," dedi. "Özür dilemene gerek yok" demeye hazırlanıyordum. "Başkalarının yanında ağlamaktan nefret ederim," deyip beni zahmetten kurtardı. Masadaki peçetelerden birini uzattım. "Teşekkür ederim." Islak bakışları yüzüme değip geçmişti. İçim burkuldu. Rakı kadehime uzandım. Katya gözlerini kurularken kadehimi yarılayana kadar içtim. İçtiğimi görmüştü. Peçeteyi elinden bırakmadan o da kadehini eline aldı. Dudaklarına götürecek sandım, bana uzattı. "Ölülerimize," dedi. Gülümsemeye çalıştı, olmadı. Yeşil gözleri acıyla kısıldı. Bir iki damla yaş daha süzüldü yanaklarına. Aldırmadan yineledi. "Sevgili ölülerimize." Bir kez daha kaldırdım kadehimi ama içmedim. Katya ise sanki kederini azaltacak bir iksirmiş gibi sessizce içti rakısını. Kadehi masaya bıraktıktan sonra yine sessizleşti. Sormasam daha iyiydi. Ya merakım ağır basmıştı. Gerçekten de kaza mıymış? Islak gözlerindeki acı belirginleşti. Yanındaki arkadaşları öyle olduğunu söyledi. Sustu, bakışları hala yüzümdeydi. Sanki soruyu ben değil de o sormuş gibi inatla baktı bir süre. Konuşmak zorunda hissettim ama ne diyeceğimi de bilemediğim için sadece "sence" sözcüğü çıktı ağzımdan. Bence kendini öldürdü. Kullandığı üç sözcük öyle kesin, söyleyiş biçimi öyle kararlıydı ki nasıl emin olabiliyorsun diyemedim. O buna inanıyordu. Belki de gerçekten inandığı gibi olmuştu. Sermet, Aladağlar'da gösterdiği korkaklığı, sevdiği kadınla tartışmayı göze alamamış, bununla yaşamayı başaramamış, bu yüzden kendini uçurumdan aşağı bırakmıştı. Ya da tıpkı Katya'nın aşkının sona ermesi gibi, Sermet'in de tutkusu Aladağlar'daki o gecede sona ermişti. Ağrı Dağı'ndaki ölümü ise gerçekten de bir kazaydı. Katya, ihtimallerden ilkine inanıyordu. Çünkü ilk ihtimal çok daha acı verici de olsa Sermet'in aşkının bitmediğini, hatta onun bir korkak olmadığını, sevdiği kadın için canını bile verebilecek cesarette biri olduğunu gösteriyordu. Bu da Katya'nın sahte bir ilişki yaşamadığını, ona duyulan aşkın gerçek olduğunu kanıtlıyordu. Böyle düşününce karşımda oturan genç kadının bu ölüme tarafsız bakamayacağını fark ettim. Ağrı Dağı'nda gerçekten ne olduğunu anlamak ise imkansızdı. Tabii bu düşüncelerimi Katya'ya söylemedim. Katya ise uzun bir sessizlikten sonra "Sermet ölünce ona yeniden aşık olduğumu sandım. Bu duygunun aşk değil, suçluluk duygusu olduğunu fark edinceye kadar aylar geçti. Gerçek şuydu. Aladağlardaki o gece bende aşk bitmişti. Bitsindi. Kimin umurunda? Sermet'i seviyordum. Onunla sonsuza kadar birlikte yaşayabilirdim. Ne derlerse desinler, aşk yaşamdaki en önemli duygu değildir. Aşk kaypak, sahte, kalıcılığı olmayan tutarsız bir güdüdür. Sermet'in ölümü bunu öğretti bana. Keşke aşkın kibrine aldanıp onu aşağılamasaydım. Keşke ona her insanın korkabileceğini, her insanın panikleyebileceğini anlatsaydım. Fakat yapmadım, sustum. Onu susarak suçladım. Yeniden başını önüne eğdi. Sessizce ağlamaya başladı. Bir süre kendi haline bıraktım. Avucuna sıkıştırdığı kağıt peçeteyle burnunu silmeye başlarken "şimdi de kendini suçluyorsun," dedim. Damdan düşer gibi çıkmıştı sözcükler ağzımdan. "Bu doğru değil. Bence olay seni aşmış. Yaşlı insanlar buna kader der. Yaşam size bir oyun oynamış. Tıpkı Sermet gibi sen de yaşam tarafından yazılmış bu senaryonun bir oyuncususun. Müdahale edebilirdik, değiştirebilirdik. Belki. Ama olmamış. Yapamamışsınız. Artık dövünmenin bir anlamı yok. Yaşama dört elle sarılmak lazım." Umutla yüzüme baktı. "Bunları ben de düşündüm," dedi burnunu çekerek. "Hatta düşünmenin ötesine geçtim." Sağ elini bir açıklama yapar gibi açtı. "Kenan'la da bu yüzden birlikte oldum. Doğru olanı yaptım." Cep telefonum çalmaya başlayınca konuşmamı yarıda kestim. "Özür dilerim," diyerek telefonumu çıkardım. Ekranda Kenan'ın ismi yazıyordu. Tam zamanında aramıştı. Eşoğlu eşek. Ne yapacaktım ben şimdi? Gülümsemeye çalışarak Katya'ya döndüm. "İti an, çomağı hazırla," dedim. "Nasıl?" Bu deyimi bilmiyor olmalıydı. "Arayan Kenan," dedim. Aslında ne yapayım demek istiyordum. Katya umursamaz bir tavırla omzunu silkmekle yetindi. Çaresiz telefonu yanıtladım. "Alo Selim, Katya yanında mı?" diye sordu Kenan'ın heyecanlı sesi. Bir an arkadaşıma ihanet etmiş gibi hissettim kendimi. "Evet, yanımda," diye geveledim. "Bana versene, çok önemli gelişmeler var, konuşmamız lazım." "Seni istiyor," diyerek telefonu Katya'ya uzattım. Genç kadın Kenan'la konuşmak konusunda kararsızdı. Elimde telefon öylece kaldım. Sonunda uzanıp aldı. "Alo," dedi kırgın bir tavırla. "Hayır, gelemem. Selim'le yemek yiyoruz. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Bir ocak başındayız." "Tamam, Selim'i veriyorum." Telefon yeniden bana geçti. "Selim'cim," diye yalvarmaya başladı Kenan. "Katya beni yanlış anladı. Onunla mutlaka konuşmam lazım. Bazı gelişmeler var. Sen de bilsen iyi olur. Neredesiniz? Biz de oraya geleceğiz." "Biz mi?" "Nihat ve ben. O da seninle konuşmak istiyor. Hangi ocakbaşı bu?" Ne yapacaktım ben şimdi? Bir tarafta 40 yıllık arkadaşlarım, öte yanda bu kederli kadın. Yaptığımın kabalık olduğunu bile bile, "Küçük parmak kapıdaki Musa ustadayız," dedim. "Burayı biliyorsun, daha önce birlikte gelmiştik." "Tamam, biliyorum, 10 dakikaya kadar oradayız," deyip kapattı Kenan. Utanç içinde Katya'ya baktım. Çok ısrar etti, kıramadım. "Sanırım aranızda bir yanlış anlaşılma olmuş. Kendini affettirmek istiyor." "Yanlış olan benim Kenan'la birlikte olmamdı. Sermet'ten sonra kimseyle ilişkiye girmemeliydim." "Yapma Katya," dedim. "Böyle olmayacağını biliyorsun. Eminim Sermet de aynısını söylerdi sana. Ayrıca aranızda ne geçti bilmiyorum ama Kenan iyi bir adamdır." İtiraz edecek gibi baktı, aldırmadım. "Arkadaşım olduğu için söylemiyorum, inan bana. Uçarıdır, deli doludur ama kalbi temizdir. Ve içine onlarca kadını sığdıracak kadar da büyüktür." Hiç istemediğim halde kendimi tutamayıp sessizce güldüm. Katya dik dik yüzüme bakmayı sürdürünce "öyledir," dedim. Katya dik dik yüzüme bakmayı sürdürünce "öyledir," dedim. "Haklısın. Kenan kadınları sever. Kadınlar da onu. Ama Kenan değişmeye başladı. Onu başka kadınların yanında da görmüştüm. Senin yanındayken çok farklı davranıyor." Sözlerim Katya'yı zerre kadar yumuşatmamıştı. İnatla sürdürdüm. "Arkadaşımı korumak için söylemiyorum. İnsanları tanırım. Kenan'ı ise çok iyi tanırım. Bence sana karşı ciddi duygular besliyor." "Ama ben ona karşı hiçbir duygu beslemiyorum." Yalan söylüyordu. Az önce Sermet için döktüğü gözyaşlarının buğulandırdığı gözlerinde şimdi Kenan'a duyduğu nefret çakmak çakmak yanıyordu. Fakat bunu ona diyemezdim. Çareyi rakıya sığınmakta buldum. Kadehime uzanırken bizim yılışık garsonun sesi can kurtaranın sireni gibi kulağımın dibinde çınladı. "Efendim, işte kebaplarınız." Dönüp baktım. Adam bu gece ilk kez sevimli biriymiş gibi göründü gözüme.